Ayrı bir miyede, babanın intikamı, Mark Weingartner, sayfa 261. Francesca ile Johnny verandanın dışında durmuş, beyaz el havlularıyla terlerini siliyorlardı. Annemin ebeveynleri de böyle dedi Francesca. Herkes üşürken sıcaktan bunalırlar, herkese sıcak geldiğinde onlar üşür. Galiba bir sürü insan böyle. 27 yaşındaydı, yani Johnny'nin yarı yaşında, kızı Lisa'dan büyüktü ama... Yine de iyi bir şeyler yaptık bence burada. Johnny kaç yaşında olduğunu düşünmek istemiyordu. Onun yerine Francesca'nın ıslak saçlarına ve nemli yazlık elbisesine odaklanmıştı. Kadınları ıslak görmek onu etkiliyordu. Duştan sonra okyanustan havuzdan çıkınca, yağmura yakalandıklarında, terlediklerinde, bütün bunlar ona bir şey yapıyordu. Onunla olacak kadar çılgın değildi. Ama kurulanan uzun siyah saçlarını yatıştırmak için boş yere parmaklarıyla taramaya çalışan çok tatlı bir yaratık olduğunu inkar etmesine imkan yoktu. Eski tüfeklerdendir ama Corleone vakfına perde arkasından destek olmak söz konusu olunca reddetmeyi gözü yemedi. Francesca kaşlarını çattı. Ne demek oluyor bu şimdi? Hiçbir şey tatlım, sadece bir deyim işte. Deyim diye tekrar etti Francesca. Sadece bir deyim. Neredeyse olayı federal bir vakaya çevirmeye gerek yok diyecekti ki kendini tuttu. Danny Shay Kaliforniya'da bir takım son dakika kampanyaları yapıyordu. Ve aslında sadece birkaç kilometre ötede Johnny'nin mülkünden görünen golf sahasının öbür tarafında. Eski Hollywood şarkıcılarından televizyon oyun dizi yapımcılığına geçmiş birinin evinde kalıyordu. Dedi Francesca, gidip müziğin nereden geldiğine bakmak ister misin?
Müzik mi? Ben müzik filan duymuyorum.
Francesca sesin geldiği yöne doğru bir işaret yaptı. Akıcı pek duyulmamış bir parçaydı, bir davul çalınıyordu. Şarkının üç akorlu geçişini beceremeyen bir elektronik gitar vardı. Gitarist sürekli olarak amfisini açıp kapıyordu. Ve boğuk sesli sarhoş bir adam da başından çok uzaktaymış gibi gelen bir mikrofona muhtemelen müstehcen sözler aykırıyordu. Johnny Louie Louie'den başka bir şey anlamamıştı.
Ses duyuyorum da dedi, müzik diyebileceğim bir şey değil.
Ah hadi ama dedi Francesca onu kolundan çekiştirip koridora doğru sürüklerken. Sen hiç eğlenmez misin?
Eğlenmek mi? Johnny kendini Francesca'ya bırakmıştı. ''Bana neden Johnny Fontaine diyorlar sanıyorsun?''
Dipnot, fan eğlence demek. ''Yani Bay Sinatra'ya Frank Sinatra dedikleri gibi mi?'' Dipnot, sin günah demek.
''Ben ona kimsenin böyle dediğini duymadım.
Sadece dalga geçiyordum.'' Garip bir an için Francesca'nın hayalarını buruyordum diyeceğini sandı. Francesca gülümsedi. ''Ben de kimsenin Fontaine dediğini duymadım.'' Karanlık bir koridordan içeri bir buikle girilebilecek kadar büyük bir ahşap kapıya doğru ilerlediler. Kapı kapalı bir havuz alanına açılıyordu. İçerisi zehirli bir sigara dumanıyla kaplıydı ve esrar ile klor kokusu birbirine karışmıştı. İçeride 30 kadar misafir vardı. Bunların büyük kısmı da yeni bayan Walt, yani Vicky Adair ile çalışmış kişilerdi. Tenis kıyafetli erkeklerle havlulara sarılmış kadınların çoğu Johnny'den çok Francesca'nın yaşına yakındı ve metal şezlonglara uzanmışlardı. Erkeklerin hepsi sakallı ve karışık saçlıydı. Gürültü ve dumanların arasından havuzdakilerin hepsinin kadın olduğunu ve aynı zamanda hepsinin çıplak olduğunu idrak etmek zaman alıyordu. Arkadaki duvar boyunca uzanan bir bar vardı ve yanında da çıkışa benzer bir yer görünüyordu. Johnny Francesca'yı o tarafa doğru sürükledi. Kimse onu tanımamış gibiydi. Ama muhtemelen sadece soğukkanlı numarası yapmaya çalışıyorlardı. Johnny içkilerini aldı ve onlar beklerken Vicky Adair anadan doğma vaziyette havuzdan çıkıp onlara doğru yürümeye başladı. Birisi bir havlu attı ama kadın havluyu sarılmak için kullanmadı. İşi bitmiş sarışın bir yıldızcıktı. 80 bilmem kaç yıllık bir ömrü, yaşadığı 40 bilmem kaç yıla sığdırmıştı. Ve bu belli oluyordu. Islak ve çıplak olmasa Johnny dönüp bakmazdı bile. Tıraşlı kasık bölgesine Johnny'nin düşünmek istemediği iğrenç motifler yaptırmıştı. Johnny becerebildiği kadar hem onunla hem de Francesca ile göz temasını korudu. Francesca'nın eli ayağına dolanmış gibiydi. Bağırarak kendilerini tanıttılar. Vicky Johnny ile önceden tanıştıklarını söyledi ve ne zaman olduğunu hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Johnny insanların bu boku yapmasından nefret ederdi. Sıradan bir Joe'nun bin katı insan tanımıştı. Hatırlayacağını nereden çıkarıyordu ki bu kadın? Oradan gitmek istedi. Francesca kendine hakim ve sakin bir vaziyette duruyordu. Vicky, Bang Up Job'da bir araya gelmiş olduklarını söyledi. Johnny yine de hatırlamıyordu ve bir anlamı da yoktu. Filmi bile zar zor hatırlıyordu. Francesca duymasın diye kadının kulağına eğildi. Şimdi hatırladım dedi. O zamanlar etek tıraşın başka türlüydü. Kadının olmayan kasık kıllarına ok gibi bir bakış fırlattı. Vicky aman ne komik dercesine gülümsedi ve o da Francesca'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Sonra kendilerini evlerinde farz etmelerini söyleyip sarkık boşalmış kıçını onlara döndü ve havuza doğru yürümeye başladı. Johnny ile Francesca içkilerini alıp dışarı çıktılar. Hava kararmıştı artık. Isı epeyce düşmüştü. Burada çimenlere yayılanların sayısı da içerideki kadar vardı. Ama genel olarak yaş ortalaması daha yüksekti. Onlar dışarı çıkınca genel bir tanımışlık dalgası hissedildi. Johnny içgüdüsel olarak onların olmadığı tarafa yöneldi. Francesca ile çimenlerde dolaştılar. Rahatça konuşabilecek ama tam olarak yalnız olmayacak kadar ilerlediler. Pek uzakta olmayan bir mezar taşı ile taş bir bank görünce ona doğru gittiler. Oradaki sahne için üzgünüm dedi Johnny.
Üzülme benim fikrimdi. Şoke olduğumu mu sandın?
Hayır diye yalan söyledi Johnny. Boğazına dokundu. Ses için kötü. Onca duman, havadaki klor. Doğrusu kendi düşüncelerimi bile duyamıyordum. Yine de dönmek istersen.
Burası güzel dedi Francesca. Daha önce de çıplak kadın görmüştüm. Sanırım sen de görmüşsündür.
Bu şekilde ilk kez görüyorum dedi Johnny. Kaba bir tanışma şekli.
Zamanında ben de bir iki kez esrar kullanmıştım. Francesca Johnny'nin şaşkınlığına güldü. Hadi John, çalıştığım vakıfta sanatçılarla, eğlence dünyasının insanlarıyla çok ilişkimiz oluyor. Kardeşim de üniversite profesörü, hemen hemen gerçek bir bohem. Ben de üniversiteye gittim ve New York'ta yaşıyorum. Bu özellikleri parmaklarıyla da sayarak sıralamıştı. Korunmuş olacağımı nasıl düşünebilirsin ki?
Johnny kafasını salla, pardon, uyuşturucu bağımlısı olduğunu kastedip hakaret etmek istemedim diye şaka yaptı. Ne dedi sana?
Vicky mi? Senin hakkındaki söylentileri.
Kızardı.
Senin gerçek olmadığın hakkındaki.
Ne söylentisi diye sordu ama biliyordu.
Francesca başını salladı. Peki ya sen diye sor, sen ona ne söyledin?
Vicky'ye mi dedi Johnny? Konukseverliği için teşekkür ettim.
Siyah mermer taşta yarım kabartma bir at resmi vardı. Francesca taşın üzerindeki yazıyı okuyup Hartum dedi.
Gerçek bir mezar mı bu?
Sanırım evet. Yani en azından at gerçekti. Safkan bir yarış atıydı.
Uzun süre mezara bakan Francesca,
ha dedi bu atı sahiden sevmiş olmalı.
Öyle olmalı dedi Johnny de.
Dedi Francesca, Bay ve Bayan Waltz'a açıklasana bunu.
Kim bilir, dedikodulara göre bir skandal çıkmak üzereymiş. Evlilik sayesinde çözülen bir skandal.
Skandal Waltz'un genç kızlarla yatmayı sevmesi ve bunu yıllardır sürdürüyor oluşuydu. Ama kadın onunla niye evlendi orasını kestiremiyorum.
Francesca parmaklarını sürterek para işareti yaptı. Sanmam dedi Johnny. Duyduğum kadarıyla onun da kendi parası varmış. Bulaşık makinesi işine yatırım yapmış. Tabii fazla para göz çıkarmaz.
Belki de şu baba sorunlarından vardır dedi Francesca doğruca Johnny'nin gözünün içine bakarak.
Johnny onun yüzündeki ifadeyi sökemedi.
Aşk söz konusu olamaz mı diye sordu.
Francesca özel bir vurgulama yapmadan aşk dedi bunu hiç düşünmemiştim. Farkında olmadan yüzlerini yaklaştırmışlardı. Teresa bankın ortasındayken irkilmelerini yol açarak işte buradasınız dedi. Turunu tamamlamıştı. Pardon.
Biri sana çıngırak takmalı dedi Johnny ama aslında rahatlamıştı. Bu kadını ihtiyaç durumunda kullanmak üzere kiralasa onu kendinden koruyabilir mi diye merak etti. Ama daha çok uzun saatler vardı.
Francesca elbisesini düzeltirken tur nasıldı diye sordu.
Kelimelere dökmek zor dedi Teresa. Galiba sizi arıyorlardı Bay Fontaine.
Neyi böldüğünü anlamak için bir Johnny'ye bir Francesca'ya bakıyordu.
Bana Johnny de. Tom da Bay Waltz galiba bir de toplantı yapacağınız diğer insanlar Johnny.
Francesca'ya bakıp gözlerini devirdi. Bilirsin iş.
Johnny Francesca'nın eline bir öpücük kondurdu. Sonra aynısını Teresa Hagen'a da yaptı. Kendisine bakarken ki yüz ifadesine rağmen aslında Teresa yanlış ya da göründüğü gibi olmayan bir şeyi bölmüş değildi. Sadece konuşuyorlardı. O kabustan bir daha geçmemek için ön kapıya doğru hızla uzaklaştı.
Vicky Adair'in eline vermeliydin diye düşündü Johnny. Muhteşem bir cevap olurdu. Büyük bir penisi olduğu konusundaki söylentiler aslında doğruydu. Fakat bunu hop diye ortaya koymanın ne alemi vardı?
Hiç. Johnny bir centilmendi. Francesca van Arsdale'e uzvuyla ilgili bir laf edecek değildi. Şu anda sırf bilimsel amaçla onu göstermek istemesinin çocukluk olduğunu farkındaydı ve bunu asla yapmayacağını biliyordu. Francesca'nın belki küçük bir penisi vardır diye düşünmesinden en küçük bir rahatsızlık bile duymaması gerektiğini de biliyordu. Ne olursa olsun Johnny Fontaine hiçbir şeyi kanıtlamak durumunda değildi. Bu kadınla bir ilişkiye filan girmeyecekti. Ondan sadece şu hayır işleri meselesinde yardım alıyordu. Bu Corleone'lerle yıpranan ilişkisini onarmaya da yarardı. Yani hayır işlerinde birlikte çalışmak ve sadece birbirlerinden iyilik isteyecekleri zaman görüşüyor olmamak. Bu mantıklı geliyordu. Vito Corleone, Johnny'nin dostu olan ve içki ve haplar yüzünden mahvoluncaya kadar çok başarılı bir şarkıcı ve aktör olan Nino'ya düşkündü. Hayatta olsa o da Nino'nun anısına bir vakıf kurulmasını ve sektörde onun durumuna düşen darda kalan insanlara yeniden toparlanana kadar destek olunmasını onaylardı. Francie tatlı bir çocuktu ama onunla o anlamda ilgilenmiyordu. Hiç şüphesiz o birkaç kadeh martini olmasa o da kendisiyle ilgilenmeyecekti. Neydi Johnny, serseri mi?
Michael Corleone'nin yeğenine. Sonny Corleone'nin kızına. Aile laneti, şimdiden birinci kocasının hakkından gelmiş olan bir kadını. 1 milyon yıl geçse bile yapmazdı.
Amerika'nın keşfinin prodüksiyonu ertesi hafta Cenova'da ve civarında başlıyordu. Ve Waltz'un avukatı Tom'un hiç tanışmadığı ama sık sık karşılaştırıldığı efsanevi Ben Tamarkin, çeşitli ayrıntıları konuşmak üzere Waltz'un küçük sinema salonunda onlara katılmıştı. Züppe tavırlı, gümüş saçlı bir adam olan Tamarkin'in saç kremi yeşili gözleri vardı ve kırmızı bir kravat takmıştı. Hiç konuşmadan her söyleneni yutarak oturuyordu. Yeryüzünde gerçekten dinleyen bir avukat kadar tehlikeli çok az şey bulunurdu. Hagen ne Waltz'tan ne de Fontaine'den hoşlanıyordu. Onlar da birbirlerinden azzetmiyorlardı. Tom bu aşırı şımarık, kendini önemseyen çocuk erkeklerin yüce gönüllüymüş gibi yaparak birbirlerinin çocukça mızıldanmalarını izlemelerini, buna karşılık filmden, mali yönlerinden ve o kârların açabileceği bazı kapılardan gerçek bir heyecanla bahsetmelerini seyredip eğleneceğini düşünmüştü. Ama aslında hazindi ve böyle oluşu Tom'u şaşırtmıştı. Bu zavallı piçler sahiden de başlarına geleceklerden habersiz görünüyordu. Tom fazla zorladığından, neyin geleceğini gördüklerinden endişe etmişti biraz. Gazeteler her gün başka bir büyük yıldızın yan rollerden biri için anlaşma yaptığını yazıyordu. Life dergisi gelecek ay Nina Pinta ve Santa Maria gemilerinin gerçek ölçülerde yapılan replikalarını anlatan bir yazıyı aynı zamanda kapak konusu yapıyordu. Hagen da kendi payına bazı ilişkilerini kullanmış, bunlara Eddie Paradise'ın kontrol ettiği Halkla İlişkiler Ajansı da dahildi. Ve başka dergilere, büyük gazetelere filmi olabildiğince abartacak yazılar konmasını sağlamıştı. Aynı gazetecilerin büyük bir kısmı prodüksiyonda yaşanan sıkıntıları yazmak için hevesle bekliyordu. Magazin yazarlarının komik tarafı klasik anlamda rüşvet verilmesine bile gerek olmayışıydı. En ucuzundan beleş yiyip içme ve azıcık para ile yıldızlar hakkında birkaç taze dedikodu ne isterseniz yazmalarına yetiyordu. Pahalı prodüksiyon 3 gemiyle sınırlı değildi. Aslında 4 taneydiler. Santa Maria olur da batarsa diye yedeği de yapılmıştı ki batacaktı da. Cenova'nın dışında 15. yüzyıl Madrid'ini inşa etmişler, oradaki bir manastırı Kraliçe Isabel ve Kral Ferdinand'ın Sir Oliver Smith Christmas Sarayı'na dönüştürmüşlerdi.
Sırf setler çoğu filmin toplam maliyetinden daha pahalıya mal oluyordu. Yine de tabii ki bu tür filmlerde bazen bu normaldi. Para kazanmak için harcamanız gerekiyordu. Bu filme harcanan paranın tutarı Hagen'ın az önce özetlediği gibi Waltz ve Fontaine'e karşı savunulabilirdi. Birincisi ve en önemlisi Corleone'lerin sahip oldukları veya etkili olabildikleri sinema salonları sayesinde filmin dağıtım masrafları her zamankinden çok daha az olacaktı ve çok fazla sayıda perdede gösterilmesi garanti altındaydı. Başka bir faktör ise doların ümitsizce devalüe edilen lira karşısında güçlü oluşuydu. Ayrıca Hagen hem buradaki hem de İtalya'daki sendikalarla oldukça avantajlı anlaşmalar yapılmasına gizlice yardım etmişti. Ve Michael da İtalya'daki bir dostumuzdan bunun Cesare in Delicato olmasını onların bilmesine gerek yoktu, adamlarının prodüksiyona göz kulak olmasını istemişti. Yani hiç kimse bir şey çalamayacak, bir çiviye bile fazla para isteyemeyecekti. Hagen ve sizlere son iyi bir haberim daha var beyler dedi. İtalyan hükümeti de 1 milyon dolarlık ekonomik gelişme bağışı karşılığında prodüksiyonu sigorta etmeyi kabul etti. Tamarkin fena değil dedi. İlk kez bir şeye bir tepki veriyordu. Johnny gördün mü Jack dedi. Ben sana ne demiştim bu dostlarım hakkında? İşinde asla para kaybetmeyen insanlarla iş yapmaktan daha iyi nasıl para kazanılabilir? Walt da memnun görünüyordu ama gülümseyişinde duyduklarının doğru olamayacak kadar iyi olduğunu düşünen ama bunun sebebini çıkaramayan bir adamın acıklı ifadesi de vardı. Walt Johnny ile çevirdiği Corleone'lerin de destek olduğu filmden para basmıştı. Bu filmin daha da iyi olmayacağını düşünmek için çok küçük bir sebep dahi bulunmuyordu. Para sayıcıları, Tamarki'nin yönetiminde çalışırlardı, onca bedava tanıtım, büyük indirimler ve dağıtım avantajları yüzünden bu film işinden oldukça memnundu. Tom'un araştırmasına göre Waltz çok parlak durumda değildi. Başka stüdyolar televizyon işine girdiği halde o girmemişti ve şimdi sessiz sedasız arazi satmaya başlamıştı. Sattıklarının arasında stüdyo alanının hemen dışındaki yerler de vardı. Corleone'ler bu trendin yakında hızlanmasını umuyordu. Vicky ile sadece çocuklara duyduğu sapık arzularla ilgili söylentileri yatıştırmak için değil, kadının parası için de evlenmişti. O da Waltz'un çok zengin olduğunu ve kendi parasına ihtiyacı olmadığını sandığı için parasını bina yenileme işleriyle çarçur ediyordu. Waltz ona gerçeği söyleyemeyecek kadar gururluydu. Ayrıca stüdyosunun kurtulmak için tek bir ilaca ihtiyacı olduğuna inanıyordu hala. Johnny cephesinde ise eski muhasebecisi geçenlerde Bahama adalarında ortaya çıkmıştı. Tesadüfen filmin deniz sahneleri de yerlilerle geçen plaj sahneleri gibi orada çekilecekti. Muhasebeci de plajda bulunmuştu, ensesinden vurulmuş olarak. Johnny'nin parasının çoğu kurtarılmış ve hepsi yeni muhasebecisinin, Tom Hagen kendi eliyle seçmişti, onayıyla bu filme sermaye olarak yatırılmıştı. Johnny sahip olduğu her kuruşu kaybediyordu ama daha önce de kaybetmişti. Dolayısıyla özünde evin parasıyla oynamak gibi bir şeydi. Film patlarsa Johnny'nin kariyeri de darbe almış olacaktı. Ama kariyeri büyük umutları olan her boksörün ve ring köşesindeki antrenörün başına geldiği gibi zaten bir iki kez yolunu şaşırmıştı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 269.